Podcast dinle.
Herkese merhaba arkadaşlar. Keyifler nasıl hocam? Her şey yolunda mı?
Çok şükür. İyi diyelim, iyi olsun. Yani COVID gerçekten çok yoğunlaşıyor. Özellikle de gebelerimiz aşı olmuyor. Bu sebepten dolayı gebe hastalığı
ağır geçiriyorlar.
Maalesef yok. Ağır geçirmiyorlar da oluyorlar. Çok hasta oluyorlar. Semptomatik oluyorlar. Yatıyorlar da. Hani gebeyim diye aşı olmadım, çekindim şeklinde.
Bunu önceki yayında söylemiştiniz. Şey. Kesinlikle evet. Demiştiniz gebeler aşı olabilir. Rahat rahat. Hamileler, gebeler yani.
Allah rızası için olun diyorum artık. Giderek şeyi düşürüyorum. Tonumu düşünerek ne olur olun. Kurban olayım. Yalvarırım olun. Şeklinde. 12. haftadan sonra lütfen aşınızı olun. Gebeler.
Şimdi hocam bugün doğum kontrol konuşacağız. Daha önce çok
doğum kontrol hapları konuşacağız.
Özür dilerim. Doğum kontrol ayrı, onu konuştuk. Doğum kontrol içinde de doğum kontrol haplarından çok bahsetmiştiniz ama sadece bu doğum kontrol içinde kullanılmıyor. Başka fonksiyonları da var. Zaten anlatacaksınız. Ben bugün soru falan hazırlamadım ama biz bir anket yaptık hocam. İsterseniz hemen onu vereyim ekrana. Gelecek Bilimde'nin Twitter sayfasında dedik ki izleyicilerimize. Hayatınız boyunca dedik hiç doğum kontrol hapı kullandınız mı? Bakalım izleyicimiz ne demiş hocam? Onun üzerine size zaten sözü vereceğim. Mümkün mertebe beni az şey yapın. Şöyle bir anket yapmışız hocam. Henüz yeni yaptık. 53 falan oy alınmış. %82 kullanmadım demiş. Yani şu oran önemli benim için. Kullandım diyen biraz az. %17 falan kullandım gibi bir cevap alınmış. Burada o zaman şey yapalım hocam. Belki çelişkiler vardır, korkular vardır. Tam olarak ne olduğunu bilmiyordur insanlar belki. İsterseniz sözü size bırakıyorum. Alt yazılarını ben girerim zaten, bantları.
Evet. Doğum kontrol yöntemleri adı üzerinde doğumun kontrolü amacıyla, gebeliğin önlenmesi amacıyla geliştirilmiş tekniklerdir. Pek çok yöntem var. Bunu konuştuk etraflıca. Şuraya link verirsiniz. Şuradaki linkten. Arkadaşlar seyreder, hani bariyer yöntemler, cinsel yolla bulaşan hastalıkları da önleyenler, acil kontrasepsiyon mesela, böyle bir gruplandırarak bir bahsetmiştik, ona genel giriş yapmıştık. Orada doğum kontrol haplarını anlatırken demiştim ki ben size haplar uzun konu, o çok uzun konu. Bugünün geleceğini tahmin etmeyerek böyle bir sallamıştım ama geldi işte, vakit geliyor. Doğum kontrol hapı konuşma zamanımız geldi. Doğum kontrol hapı sadece doğum kontrol yöntemlerinden bir tanesi. Doğum kontrol haplarının slaytları hazırlamayı yetiştiremedim ama şöyle bir kısacık göstereyim yine de.
Bu arada arkadaşlar yayını paylaşmayı unutmayın. Daha yeni girdik, sonra geç kalıyorsunuz. Ceremesini de biz çekiyoruz. Niye geç kaldık falan. Üzülmemek için baştan alalım. Soru da alacağım en sonunda. Vereyim hocam ekranı.
Şunu görülüyor. Tamam. Hı. Şimdi önce biraz tarihçesinden bahsedeyim. Belki insanları...
Sevgili hocam bir F5 onu bir büyütelim isterseniz. Alt taraf. Tam F5 yapın hocam. Yandaki şeyleri görmeyelim. F kaçtı o? Ya sunum modu var ya. Direkt sunum modunu alın hocam.
Olmadı mı şimdi?
Tamam neyse böyle de olur ya. Sekmeler görünüyor da. Önemli değil.
Bende tam ekran görünüyor. Niye sizde öyle görünüyor?
Öyle mi? Tamam, evet. Tam ekran solda da sekmeler var, sayfalar. Böyle görünüyor değil
Ay
mi?
Ay Allah, küçülteyim mi?
Tamam, böyle olur. Böyle olur. Tamam.
İyi, ne yapalım? doğum kontrol haplarının önce tarihçesinden bahsedeyim. İşte bundan yaklaşık 200 yıl önce hormon falan bilinmiyordu. Gebelik nasıl oluşuyor o da bilinmiyordu çok fazla. Fakat işte 1800'lü yılların sonlarına doğru yavaş yavaş hormon diye bir şeyler, endokrin vücudun içinde sentezlenen ve vücutta sonuçları olan bir takım moleküllerin varlığı anlaşılmaya başlandı. İşte erkeklerde ağırlıklı olarak üretilen hormonu testosteron, erkeklik hormonu denilmeye başlandı. Ve 1889'da Brown Sequard, bu çok bilinen bir fizyologtur, bizim fizyoloji kitaplarımızda geçer, bir sürü fenomeni var Brown Sequard'ın. Brown Sequard köpek testislerinden ezerek elde ettiği ekstraktı yemiş mi? Sürmüş mü artık tam şey yapmıyorum, gençleştiğini bildirmiş. Kendini daha diri, erkeksi, güçlü hissettiğini belirtmiş. Aynı şeyin kadınlar için de geçerli olabileceğini önermiş. Yani kadınlarda dişi hayvanların yumurtalıklarının ekstraktını hani kullanarak bu menopoza dair sıkıntıları geçirebilirler diye. Kadınlık hormonları ile ilgili çalışan ilk bilim insanları Edward Doyle ve Edgar Allan. Birisi anatomist, birisi fizyolog. İkinci Dünya Savaşı sırasında aynı birlikte savaştıktan sonra bir golf kulübüne üye olup o golf kulübüne gidip gelirken arkadaş oluyorlar ve birbirleriyle deneyimlerini paylaşıyorlar ve işte domuzların yumurtalarından elde edilen hormonların damıtılması, bir araya getirilmesiyle ilgili deneyim paylaşıyorlar ve yaklaşık 30 bin, işte 40 bin gibi domuz yumurtalığı işleyerek östrojenleri ve progesteronları sentezlemeye, elde etmeye başlıyorlar ve bunu menopozal kadınların sıcak basmalarının giderilmesi için kullanılması düşüncesi. Bir de aynı hormonların 1930'lar bu hormonların, steroid hormonların çok çalışıldığı bir dönem. Russell Marker bir biyolog, biyokimyacı, fakülteyi 4. sınıftan mı terk etmiş, lisansını terk etmiş, bitirmemiş fakülteyi. Ama çok bir bilimden de anlıyor fakat ticaret insanı, esas olarak bir tüccar, bir ticaret insanı. Şey gibi, Russell Marker'ın ya da işte doğum kontrol haplarının, steroid hormonların biyosentezini, tarihçesini okumak isterseniz böyle kendinizi Breaking Bad seyreder gibi hissediyorsunuz. Hakikaten hani o Breaking Bad'de crystal meth üreten, biyokimyacı gibi kafası çalışan, bilimden de anlayan fakat diğer kısımları da kafası çalışan, biraz da yalnız Breaking Bad, yani kötüye doğru twist olmuş insanlar gerekiyor. Çok var Amerikan tarihinde böyle bu şekilde Russell Marker gibi çok insan var. Steroid yapılı hormonların ana maddesi olarak zambak, işte agave ve tatlı patates ya da işte yav diyorlar. Bir çeşit işte gene bitki kullanarak sapogenin ön maddesinden bir biyokimyasal tepkimeyle progesteron üretimini keşfediyor Marker. Buna Marker bozulması deniyor. Kendisi bir bilim insanı, hani lisansını tamamlamış bir bilim insanı olmamasına rağmen bilim dünyasına çok katkıları olmuş bir insan. Ve sonra Dioscora bitkisinden bunu elde etmeye başlıyor. Dioscora'nın bir gün bir arkadaşının evinde böyle bitkisi kitapları okurken büyüğünü görüyor Meksika'da. Sonra Meksika'ya gidiyor sırf onu elde etmek için. Meksika'da kendine bir işte o bitkiyi elde edebileceği yandaşlar buluyor. Diosgen'in maddesinden progesteronu daha rahat elde edebileceğini keşfediyor. Böyle az paraya eğitimsiz kadınları tutup böyle bir çatı katında o bitkinin köklerini malalarla kestirip falan böyle şey yapıyor. Elde kurutarak o Diosgen'in maddesini elde ediyor. Orada bir fabrika kuruyorlar. İşte bir anda 5 kilo progesteron elde ediyor. O zamana kadar o kadar yüksek miktarda progesteron hormonu. Progesteron, progestasyon, yani gebeliği sürdüren hormon anlamında. İnsan yumurtalığından üretilen bir hormon. Bu hormonun 1930'larda üretilmesi mümkün fakat çok pahalı. Yani bir kilosu $500 gibi. Marker piyasayı bayağı kırıyor. Ve progesteronun bir kilosunu $5 gibi bir fiyata indiriyor. Çok, o kadar miktarda üretiyor ki hani ciddi para kazanıyor ve o dönem kendisi Syntex adında, Syntex'te işte Meksika'daki işte Meksika City'nin şeyinden gelen bir firma kuruyor. İşte ortayla anlaşamıyorlar. Sonra kendisi Hormosynt adında bir şirket kuruyor. Ondan sonra bunu en son nihayetinde Organon, bugün Organon çok bilinen bir ilaç firmasıdır, Organon satın alıyor. Daha sonra bu sadece Dioscore bitkisinden değil de soyadan ya da diğer bitkilerden de elde edilmeye başlıyor. Daha sonra progesteron elde etmek için bakteriler kullanılmaya başlıyor. Fermentasyon metoduyla o progesterojenik ön maddeleri vererek uygun ortamda fermente ederek progesteron elde ediyorlar. 1930'lar Amerikası gerçekten fazla miktarda bilim insanının hormonlarla ilgilendiği bir dönem. Gregory Pincus da bu bilim insanlarından bir tanesi. Hatta bölüm başkanı o dönemde, çalıştığı yerde biyokimya bölüm başkanı. Tavşan yumurtalarını dölleyerek, dış ortamda dölleyerek bu tavşan yumurtalarını üretme konusunda çalışmaları var. Ve kendisi bir göçmen aslında, şeyde Yahudi soykırımından kaçarak Amerika'ya yerleşmiş. Bu tür hayat hikayelerini okurken çok etkileniyorum ben. Hani mülteci krizi olduğu bir dönemdeyiz ya ülkemizde de. bu yani İkinci Dünya Savaşı yılları işte 1930'lar, 20'ler, 40 işte neyse sonrası. Almanya ve işte Avrupa'da bu antisemitik yani Yahudi düşmanlığı nedeniyle oradan kaçan Yahudilerin Amerika'ya gidip pek çok bölümlerin başkanlığını yaptığını biliyoruz. Benzer şekilde Türkiye'ye de gelmiş ve Atatürk pek çok bilim insanını ülkemize de kazandırmış bu anlamda. Hani beyin göçü deniyor ya, bu aslında göçenler beyinler olmuş. Bu bilim insanları göçtükleri yerde çok da hırslı oldukları için çok ciddi katkılar sağlamışlar. Gregory Pincus da o bilim adamlarından bir tanesi ve bir Çinli post doktoral fellow'u kabul ederek yanına beraber östrojenlerin ve progesteronların üretimini işte biraz daha böyle fazla miktarda üretilebilir hale getiriyorlar. Fakat Pincus'un aklında hep şey var. Bunu ben gebeliği önleme amacıyla da kullanabilirim. O diğer bilim insanların amaçları çok ulviyor. Yani hani menopozdaki bir kadının menopozal sıkıntılarını giderecek şekilde üretiyorlar. Ama Gregory Pincus'un aklında hep şey var. Doğum kontrol amacıyla. Yumurtlamayı durdurmak. Çünkü bu hormonların yumurtlamayı durdurduğu biliniyor. Ve ilk defa işte Catherine Dexter McCormick gibi böyle hem eşinden dolayı hem de ailesinden dolayı çok zengin olan kişilerin ve Margaret Sanger gibi aktivist, Margaret Sanger bir feminist aktivist. İşte bu İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Amerika'da artan kadın hareketi, ben istediğim zaman istediğim kadar doğururum, işte gebelik sonlandırma hakkı, kürtaj hakkı vesaire falan. Bu Margaret Sanger, kürtaj anlatırken bahsetmiştim. Bir doğum kontrol kliniği var Amerika'da, bir 10-12 yıl falan hizmet verebilmiş. Sonra kapatılmış ve dava olmuş. O dava da bütün kadın hareketinin başlangıcı olmuş aslında. Bunlarla ortak çalışarak bir doğum kontrol ilacı üzerinde çalışıyorlar. Ve ilk defa 1960'lı yılların başında bir doğum kontrol amacıyla östrojen ve progesteron içeren bir ilaç deneniyor. Önce kısır, yani infertilite olan kadınlarda deneniyor. Şöyle biraz kapatayım şeyi, şehrimi. Önce infertil kadınlarda deneniyor bu ilaç. Bir 30 kadar infertil, yani kısırlık çocuğu olmayan kadınlarda. Ve bu kadınların hiçbirinde gebelik oluşmadığı, kullanıldığı dönem boyunca bir 6 ay, 9 ay neyse. Fakat bu kadınların işte bir 30 kadar kadında deneniyor. 9'unda bıraktıktan sonra ilaç gebelik oluşuyor. Yani böyle bir rebound etki oluyor. O yüzden insanlarda böyle bir gaza gelme şeklinde bir ilaca yönelim, yani sempati gelişiyor. Ve bunu bir doğum kontrol ilacı olarak hani piyasaya sürebilme düşüncesi oluşuyor. Fonumuzda görünüyor. Bu 21 tabletli doğum kontrol hapları ilk defa 1960'da Amerika'da, eş zamanlı olarak hemen İngiltere'de de çıkıyor bir tane. Bir ilaç piyasaya sürülüyor ve o dönemde bunlara birinci kuşak doğum kontrol hapları deniyor. Birinci kuşak. Birinci kuşak doğum kontrol hapları, şimdi asıl olarak etkin olan progesteron. Progesteronu belli bir miktar verirsen gebeliği önlüyor. Çünkü yumurtlamayı durduruyor. Yumurtlama olmayınca da gebelik olmamış oluyor. Fakat sadece progesteron verdiğimiz zaman kadınlarda kanama olabiliyor. Çünkü rahim içi doku çok inceliyor. İncelmeye bağlı olarak lekelenme şeklinde kanama çok oluyor. Bunu önlemek için östrojenle kombine ediyorlar. Kombine, oral kontraseptif lafındaki kombine lafı oradan geliyor. Östrojenle progesteronu birlikte kombine ederek veriyorlar. Birinci kuşak doğum kontrol hapları, oral kontraseptifler 500 mikrogram östrojen içeriyor, mestranol içeriyor. Bugün kullandığımız doğum kontrol hapları 20 mikrogram kadar östrojen içeriyor, 35-20 arasında. Yani neredeyse 10 katından daha fazla miktarda bir östrojen içermesi durumu söz konusu. Ve piyasada bu şekliyle de kullanılıyor bu doğum kontrol hapları. Uzun dönemde kullanılıyor. Daha sonra ikinci kuşak doğum kontrol hapları çıkıyor. Progesteronun, o içerdiği o progesteronun şeyi değiştirilerek, sentetik yapısı değiştirilerek, işte yan etkilerin azaltılması, etkinin biraz daha fazla olması, giderek östrojen dozu işte 500'den 400'e, 200'e, 100'e, 50'ye, en son 50 mikrograma kadar düşüyor. 50'den sonra da artık günümüzde piyasadaki doğum kontrol haplarının içinde 35 ila 20 arasında mikrogram arasında östrojen var şu anda günümüzde. Ve içerdiği progesteron da 3. kuşak hatta 4. kuşak progesteronlar. Şimdi kabaca tarihçesinden bahsettikten sonra gelelim doğum kontrol haplarına. Şimdi doğum kontrol hapları şu an dünyada en yaygın kullanılan doğum kontrol yöntemi. Doğum kontrol yöntemleri arasında yani %30, %30, %30 gibi insanların %30'u spiral rahim içi araç, bakırlı rahim içi araç. %30'u doğum kontrol yapı, %30'u da tüp bağlaması dediğim yani kalıcı olarak kısırlaştırma yöntemini kullanıyor. Yani böyle 1/3 oranında. Şu anda dünyada en yaygın kullanılan 3 yöntemden bir tanesi doğum kontrol yapı. Fakat özellikle doğum kontrol yapı genç yaşlarda yani 30 yaşın altındaki kadınların tercih ettiği bir şey. Çünkü ulaşması kolay, kullanması da kolay. Bir uzman kontrolü gerektirmiyor ve bırakınca da doğurganlık geri dönüyor. Doğum kontrol hapı dünyada %20 oranında, %27 ortalama kullanılıyor dedik. Peki.
Şöyle bir soru geldi aklıma hocam. Evet. Türkiye'de ilk ne zaman kullanılmaya başlandı? Yani izin alındı?
İyi soru. 70'ler sanırım. Yani 60 anayasasıyla beraber o 60 ihlalinden sonra ülkemizde çok ciddi bir açılma oldu. Bir açılma ve rahatlama. Dolayısıyla Avrupa'daki, Amerika'daki şeyleri takip etmişizdir sanırım. Ama bu bir ilaç nihayetinde. İlacın ruhsatlanıp ülkede kullanıma girip girmediğinden emin değilim. Yani 60'lı yıllarda ülkemizde doğum kontrol hapı kullanan kadın var mıydı yok muydu bilmiyorum açıkçası. Bu eksik bıraktığım bir şey olmuş. Ben onu bir araştırmayayım. Ama 70'lerde kullanıldığını biliyorum.
Çok yeni bir ilaç değil yani bir 10 yıllık falan değil. Daha
eski. Tabii canım 50 yıllık geçmişi var. Dünyada 60 yıllık bir geçmişi, ülkemizde de bir 50 yıllık geçmişi var bunun.
Şimdi güzel, pardon bir soru alayım mı hocam izleyicimizden? Oluşan zigotu mu engelliyor yoksa oluştuktan sonra mı?
Daha hayır hiç. Bakın gene şu kısımda linkini verecek herhalde Burak daha sonra şu kısma. Şeyi... Gebelik oluşum, yani fizyolojiyi anlattığım bir bölümümüz vardı birinci sezonda. Birinci sezon, ikinci bölüm falan olabilir. Birinci ya da ikinci bölüm. O böyle yumurtanın rahimden laparoskopik bir görüntü göstermiştim. Yumurta çatlayarak batın boşluğuna düşüyordu, onu tüp tutuyordu. O yumurtanın, yumurta hücresinin büyümesini engelliyor. Yani ovülasyonu, yumurtlamayı engelliyor. Dolayısıyla yumurta hiç spermle karşılaşabilecek kadar ortaya o çatlama dediğimiz şey olmamış oluyor. Folikülogenezi engelliyor yani. Yumurtanın gelişimini engelliyor. O yüzden hani muhafazakar çevreler tarafından da kolaylıkla kabul edilmiş, kabullenilmiş bir yöntem doğum kontrol hapları. Şimdi doğum kontrol haplarının deyince bu bir çünkü şey olduğu için... Şimdi ben bunu biraz büyütebilir miyim acaba? Şöyle büyüterek göstereyim. Bakın şimdi şey, başarı başarısızlık oranlarını göstereceğim. Bir yıl boyunca cinsel ilişki, yani koruması cinsel ilişkiye giren bir insanın %85'inin çiftlerin gebe kalmasını bekliyoruz. Zaten %15'ine biz infertilite diyoruz, gebe kalamama. Şimdi doğum kontrol hapı kullanan bir kadının gebe kalma ihtimali 3/1. Spiral kullanan bir kadının gebe kalma ihtimali 6/1 gibi.
Hocam şöyle mi anladım kadarıyla? Sene boyunca kadın boyunca kullanıyor. Evet. Partnerler evet. Korunmadan ilişkiye gidiyor. Adam dölleyebiliyor.
Evet.
Ama çocukları olmuyor. Yani çok düşük bu oranda olabiliyor.
Evet, evet, hı-hı. Evet. Yani başarısızlık. Buna doğum kontrol yönteminin başarısızlığı deniyor. Tüp bağlamada da 5/1 civarında bir risk var bu arada yani. Erkeğin tüpünün bağlanması da, kadının tüpünün bağlanması da
%1. Zaten şöyle bir soru vardı bugün Twitter'da da. Pardon bir arkadaşım sordu. Ya ben hep bir kadın önlem almak zorunda ve kendimi böyle rahat hissedemiyorum. Kondom da kullanmak istemiyorum. Erkeğin alabileceği bir önlem var mı? Yani erkeklere bir hap, erkeklerde yapabileceğimiz bir şey var mı? Ben kadın olarak bu hapı kullanmasam veya korunmasak?
Bir ilaç şeklinde hani doğum kontrol hapı gibi bir ilaç şeklinde bir yöntem maalesef yok erkeklerde ama Tabii ki erkekler de tüplerini bağlatabilir. Erkek sterilizasyon dediğimiz şey vazektomi.
Ne oluyor o zaman? Tüplerini. Sperm çıkmıyor mu?
Çıkmıyor.
Aa.
Evet.
Değişik.
Kadının tüpünün bağlatması, erkeğin tüpünün bağlatması binde bir gibi başarısızlık, yani gebelik ihtimali olabilir. En başarısız yöntem spermisitler. Bu sperm öldürücü köpükler var ya, en başarısız, yani spermisitle korunan bir çiftin bir yıl boyunca gebe kalma ihtimali %18. Yani neredeyse hiç yöntem kullanmamaya yakın.
Onu diyeceğim. Mantıken düşünüyorum, evliyim ve çocuk istemiyorum. Hani en oranı düşük olanı tercih ederim. Gebe kalma ihtimali düşük olanı. Gidip de spermisit yaptırılmaz mantıken. %18.
En düşük ihtimal şeyde, doğum kontrol haplarında, rahim içi araçlarda, spirallerde gördüğünüz gibi.
Şey çok karıştırıyor hocam. Doğum kontrolle ertesi günü farklı değil mi?
Evet.
Yani onu söyleyelim.
Evet. Şimdi doğum kontrol hapını bizim fonumuzda görüldüğü şekilde günlük hap, her gün aynı saatte alacağın şekilde günlük hap şeklinde alabilirsin.
Bir yıl boyunca almak hocam zarar vermez mi ya?
Hayır, hiç vermiyor. Hatta uzun, yani 10 yıllar boyunca güvenle kullanılabilir diye artık bizim kitaplarımıza geçti. Böyle yama şeklinde kalça, kol, sırt, bacak, yama şeklinde kullanılanları da var doğum kontrol haplarının. Hapın yama olanı. Yapıştırıyorsun.
Tütün bandı gibi geçiyor derden herhalde.
Evet, bir hafta burada kalıyor. Ya da aynısını halka şeklinde, bak böyle vajinaya yerleştiriyorsun. Bir ay burada kalıyor bu halka.
Bu ne?
Bir ay boyunca işte aynı doğum kontrol hapının vajina içinden halka şeklinde salgılananı.
Ne yani oluyor? Şöyle bir şey mi? Yani aklıma başına bir şey geldi şu an, belki hayal gücüm canlandı. Vajina içine bir şey konsa, yani sperm geldiğinde sperm öldürse, o da böyle bir şey var.
O spermisit. Ve gördüğün gibi en başarısız yöntemlerden biri neredeyse. Aynen ya. 18 gebelik ihtimali.
Bu belli dozlarda şey salıyor o zaman.
Östrojen, progesteron salgılıyor. Doğum kontrol hapını her gün günde bir tane alıyorsun. Her gün günde bir tane, aynı saatlerde alıyorsun. Benim tavsiyem akşam saat 9-10 gibi yatmadan önce alın. Çünkü unutma ihtimalin olabiliyor. Akşam yatmadan önce alırsan ertesi gün kalktığında ay dün akşam ilacımı almamışım deyip hatırladığın anda almak mümkün.
Şimdi bir soru geldi aklıma. Diyelim ki 10 gündür hanım alıyor bunu. 11. gün unuttu almayı. O günde çiftleştik.
İşte yumurtlamayı durduruyor bu hap ya. Hani o yüzden bir günlük unutmayla hemen yumurtlama şak diye olmuyor. Çiftleşsen de çiftleşmesen de zaten çiftleşmenin yumurtlamadan önceki olmuş olması gerekiyor. 24-48 saat önceki ilişkilerde gebelik.
Yani özetle bir günlük unutulunca çok büyük sorun oluyor mu? Onu merak ediyorum. Evet. Yani durmama hani her gün oluyor.
Bir günlük ilaç unutmada dediğimiz şey şu: hatırladığın an al unuttuğunu. O günkü ilacını da o günkü saatinde al. Yani şimdi ben mesela bugün cuma, bir baktım perşembenin hapı duruyor. O kitapların hapların içinde pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma diye yazıyor. Baktım hapıma, şimdi akşam hapımı alayım artık diye bakıyorum. Ya da çantamdan çıkarırken, işten geldim saat 5'te, çantamdan hapı çıkardım, koydum masaya. Perşembeyi almamışım dedim. Şimdi bugün cuma. Hemen perşembeyi içiyorum. Cumayı da akşam saat 11'de yatarken içiyorum gene saatinde. Tamam mı? Bir günlük unutma da böyle. İki gün unutursan, bir baktın cumartesi olmuş akşam. Hem perşembe hem cuma duruyor. O zaman cumartesi günü iki hap alıyorsun. Pazar günü iki hap alıyorsun. Fakat bir hafta ek bir yöntemle korunmak lazım. Çünkü yumurtlama olabilir o arada. Eğer hapında mesela 4-5 tane kalmış, artık son haftada olan kısımda unuttun ise, o zaman o hapı, kutuyu bırakıyorsun. Yeni bir kutuya başlıyorsun. Ve bir hafta ek bir yöntemle korunuyorsun.
Şöyle bir güzel soru var. Yani bir bilgi var. Doğru mudur diye soracağım. Tüp bağlama Türkiye'de 35 yaş üstü kadınlara yapılıyormuş ve çoğu zaman eşiniz ya da partneriniz yoksa yapılmıyormuş.
Şimdi şöyle bir şey, bu kanunda kısırlaştırma, kalıcı olarak kısırlaştırma diye geçiyor. Ve tüp bağlamanın hikayesini de hemen kısacık anlatayım. İlk sezaryen ile doğum yaygınlaştığı yıllarda, işte 80'ler, 90'lar, sezaryen ile doğumun çok yaygınlaştığı ve anne isteğine bağlı sezaryenin da çoğaldığı yıllarda, ikinci, üçüncü sezaryenlerde batına girerken, üçüncü sezaryen, üç kere sezaryen geçirmiş, dördüncü kere batına girerken giremiyorsun. Mesane yırtılabiliyor, bağırsak yırtılabiliyor, rahim parçalanıyor. Çok ciddi kanama olabiliyor. Bebek ölebiliyor, anne ölebiliyor. Ciddi anlamda bu riskler artıyor 3. 4. sezaryandan sonra. Bu olmasın diye doktorlar, kadın doğum uzmanları, hiç tasvip etmiyorum tırnak içinde, hani bu mizojinistik bir yaklaşım, İkinci sezaryanda böyle klempte yumurta tüpleri şöyle sıkarlarmış. Bir daha gebe kalmasın diye. Tüpleri haraplarlarmış yani. Ve bunun tespit edilmesiyle beraber bir kanun çıkmış. Bu kanunda kadının rızası dışında kısırlaştırılması bir yıldan başlıyor, 5 yıla kadar hapiste yargılanıyor hekim. Hani bu tespit edilirse. Dolayısıyla hani böyle bir kanun yürürlükte olduğu için bu kanunun çıkmanın kaynağı gene biziz. Kendi kendimize gol atmışız yani. O yüzden günümüzde kadın doğumcular kadının kesin rızası, bak kesinlikle gebe kalmayacaksın bir daha, bunun geri dönüşü yok şeklinde, hani evet kabul ediyorum diye imza atıyor. Yasa önünde eşinin de imzalaması lazım. Çünkü maalesef yasa gereği, ben bunu bir feminist olarak kesinlikle tasvip etmiyorum. Yani bir kadının tüpü kadını ilgilendirir. Eşi ni ilgilendirmez kadının tüpü. Hani eşinin rızası yoksa kadının tüplerine bağlanmasına boşanma sebebi olabilir. Boşarsın, boşanırsın. Gayet medeni kanun var. Fakat eşimin tüplerini rızam dışında kalıcı olarak kısırlaştıracak şekilde bağladı diye adam davacı olabiliyor ve aynı kanun maddesi işleyebiliyor. O yüzden resmi olarak nikahlıysa, onu biz vukuatlı nüfus örneğinden bakıyoruz. Resmi olarak nikahlıysa eşinin de rızasını istiyoruz. Yani her ikisi de, doktorlar bilgi verdi. Tüplerimizin bağlanması durumunda bir daha normal doğal yollardan gebe kalınamayacağını biliyoruz. Bunu istiyoruz falan diye rıza gösteriyorlar. Tamam mı? 35'te yani pratik bir sınır. Aslında bir kadın 20 yaşında da ben tüpümü bağlatmak istiyorum diye beyan ediyorsa, resmi nikahı yoksa ya da nikahlıysa ve kocası da rızası varsa bağlanabilir teorik olarak sonuçta. Kişinin rızası esas burada. Yani ama ağırlıklı olarak diyoruz ki ya daha çok gençsin. Bu adamı boşarsın yani bir gün, başka biriyle evlenirsin, ondan çocuk istersin falan. Hani bunun geri dönüşümü olmayan bir yöntem. O yüzden genellikle genel temayülümüz pek 20'li yaşlarda yapmayız yani 30'dan sonra ve rıza üzerine. Anlatabildim mi? Umarım anlaşılmıştır yani. Burada bizim yaptığımız bir mizojinistik bir şey yok. Ne bileyim böyle bir işten kaytarma falan vesaire yok. Ama böyle hekim, özellikle de kadın doğum hekimi, Türk Ceza Kanunu, vatandaş, tıbbi pratik, etik ve biraz sıkışık. Yani bu bizim biraz sıkışık hissettiğimiz bir konu.
Ya ona bir şey diyemiyoruz zaten ya. Durumu farkındayız.
Öyle bir şey. Neyse. Tüp ligasyonu konusu böyle. Biz burada bugün doğum kontrol hapları konusunda kısıtlı kalalım. Çünkü doğum kontrol hapları ile ilgili çok ciddi bir kara propaganda var.
Şu bağlantılı mı dediğiniz şeyle? Ona göre geçeceğim.
O da aynısı. O da erkeğinki. Erkeğin tüpünü bağlamak. Erkeğin tüpünü bağlamak çok daha kolay. Çünkü tüpler vücudun dışında. Batın açılmasına gerek yok.
Çok iyi. Geri açılabilir mi?
Çok daha düşük. Açılamıyor maalesef. Bunlar geri dönüşü olmayan işlemler.
Okay,
erkek için de kadın için de tüp bağlamanın geri dönüşümü yok. Yalnız vazektomi yapıldıktan sonra 85 güne kadar sperm çıkabilir. Yani o kalan kanalda kalanlar. O yüzden hani 85 gün 2 ay falan korunmak lazım, en az 3 ay. Böyle bir şeyler. Şimdi doğum kontrol haplarında kalmaya gayret göstererek, çünkü doğum kontrol hapı konusunu çok önemsiyorum. Doğum kontrol hapları ile ilgili çok ciddi bir kara propaganda var. 1960'ları düşünüyor musun? İlk defa doğum kontrol hapının ruhsatlandığı, kullanıma sunulduğu, kadınların kullanmaya başladığı 1968 sana bir şey çağrıştırıyor mu? Tesadüf değil. Dünya için. Dünya için.
Şey ya, savaş bu işte sonrası, savaş yok. Doğum,
şey, yani savaş yok. Savaş yok. Evet. Evet. Evet. Evet. Bu tesadüf değil. Yani doğum kontrol haplarının ve eş zamanlı olarak spirallerin kullanıma girmesiyle beraber gebe kalmaktan korkmadan cinsel özgürlüğünü yaşayan insanların hani çoğalmasıyla oluşan bir akım. Tesadüf değil yani. Ve hemen
neydi
de
o akım adı ya? İşte çiçek kuşağı.
Çiçek çocukları. Evet.
Çiçek çocukları. Ha.
Evet. Çiçek çocukları döneminin peşine sıra olması hiç tesadüf
ya,
değil.
Yani atıyorlar doğum kontrollerini.
Doğum kontrol yöntemi. Süper. Doğum kontrol işi kesinlikle siyasidir yani. Bu lamıcımı yok. Hani
tüm
doğum kontrol yöntemi konuşuyorsa
bu bir gerçek.
Evet, mutlaka sosyal politikalar işin içine girer, kadın politikaları işin içine girer, hepsi girer yani. Hani bunları buradan sıyıramazsınız. Çünkü bakın Burak, birkaç tane sayı rakam okudum da. Ben bugün ne hazırlanırken slaytlara bakma hazırlamadım da çok okudum gene. Şey, şu an dünya nüfusunu düşünürsen, bu şu bulaşıcı hastalıklar, salgın hastalıklar insanlığın sonunu getirecek, kimse konuşmuyor. insanların konuşmadığı kıyamet senaryolarından birkaç tanesi bu denenlerin içinde 6 tane falan kıyamet senaryosu var. Bu yani nüfus eşitsizliği de en önemli kıyametimizi getirecek olan durumlardan biri. Şu an
anlayamadım
dünya eşitsizlik. Dünya nüfusunun şu andaki dünya nüfus artışının %90'ı gelişmekte olan ülkeler tarafından yapılıyor. Ancak %10'u gelişmiş ülkelerde.
Zaten
şu anda
şöyle
nüfusun,
bir
dünya nüfusunun %35'i. Evet.
Daha az çocuk yapıyorlar hocam.
Evet, evet. Ve bu ciddi bir eşitsizlik kaynağı, eşitsizlik nedeni. Gelişmekte olan ülkeler daha da fazla çocuk yaparak giderek daha büyük bir oranda dünya nüfusunu oluşturmaya başladılar. Hı. Gelişmiş ülkeler de giderek daha az çocuk yaparak giderek daha düşük bir oranda dünya nüfusunu oluşturuyorlar. Ve bu... tabii ki hani sosyo-kültürel seviyeyle alakalı, işte eğitim, doğum kontrol yöntemlerinin gelişmesi vesaire. Ve bütün dünyada, gelişmiş ülkelerde doğum kontrol yöntemlerinin kullanılmaması, erken evlenme, erken çocuk yapma şeklinde şeyler desteklenirken, gelişmekte olan ülkelerde de çocuk yapmayın. İşte Çin'in biliyorsun tek çocuk sınırlaması, Afrika bırakmış ne haliniz varsa görün demiş vesaire falan. Bu konu çok ciddi bir konu. Yani doğum kontrol yöntemlerini öğrenmekle, ne işe yaradığını yönetmekle yükümlüyüz hepimiz. Hani ben erkeğim ya, benim işim olmaz doğum kontrol hapı falan, ne açayım dinleyeyim ki diyecek bir durumumuz yok yani. Doğum kontrol hapının ne olduğunu hepimiz bilmek durumundayız. Çünkü reçetesiz alınıyor bunlar. Bugün bir kadın doğum kontrol hapı kullanmak istiyorsa bir kadın doğum uzmanına görünmesine gerek yok. Bir kadın doğum uzmanının tavsiye etmesine gerek yok bunu. Gidip reçetesiz bir şekilde eczaneden doğum kontrol hapı almak istiyorum. Hangisi var? İşte şu var. A firmasını, B firmasını al deyip alabilir. Ve eczanelerde biliyorsunuz ağrı kesiciler, antibiyotikler, bir sürü bir şeyler var, vitaminler falan filan. O doğum kontrol hapı da sanıldığı gibi, o kara propaganda yapıldığı gibi haklında, yan tarafında satılan ağrı kesiciden çok daha riskli ya da çok daha risksiz değil. O da bir ilaç nihayetinde.
Burada etkisi şöyle var, bir yorum oluştu. Netflix'te rahim içi araç ile ilgili belgesel vardı. Aşırı kötü yani, onlarından bahsetmiş demiş. Bilmiyorum
bunu
hangi belgesel.
Doğum kontrol yöntemleri konuştuğumuz bölümde anlatmıştım. Rahim içi araçları ilk çıktığında o iple, kullanılan ipinden dolayı enfeksiyon çok fazlaydı. Bak hepsini öğrendim. Burak da bayağı artık.
Ben artık çocuğum olursa zaten diyeceğim. Bir yanlışlık var, bu yayınlardan öğrenememişiz. Ama yine de bir şey değil mi hocam? Şey geliyor yani, gerçekten şans ya, olurmuş gibi hissettiriyor. Hani böyle tam güvenemiyorsun. Ama sanıyorum şöyle bir şey var. İnsanlar yıllarca bunu kullanıp yıllarca korumadan ilişkiye girip çocuk sahibi olmuyorlar değil mi? Böyle yani, tabii, yıllarca tabii kullanıyorlar.
Şimdi doğum kontrol hapının, ben sadece şu anda kontrasepsiyon yani gebelik önleme etkisinden bahsettim. Yani doğum kontrol hapını biz bugün, evet, etiket dışı, bir de bir şeyden daha bahsetmem lazım. Jenerik ilaç diye bir şey.
Ne hocam?
Jenerik ilaç. Doğum kontrol hapının tarihçesinden bahsettim ya, işte Organon firması, Merck firması, bunlar ürettiler ilk baştaki kullanılan ilaçları. Daha doğrusu onların ataları sanırım, başka Johnson & Johnson galiba. İlk doğum kontrol haplarını ürettiler, piyasaya sürdüler. Jenerik ilaç şu demek, sadece bioeşdeğer olduğunu kanıtlıyorsun ürettiğin ilacın. Bioeşdeğer olduğunu kanıtladığın ilacı piyasaya sürüyorsun. O ilaçların tabi olduğu etkinlik, geçerlilik, işte güvenilirlik, o çalışmaları yapmaktan muafsın. İşte bir ilacın belli bir patent süresi oluyor. 40 yıl gibi, 20 yıl mı, 40 yıl mı? Bir patent süresi oluyor. O ilacın o patent süresi bittikten sonra sen tekrar o güvenilirlik, etkinlik çalışmalarını yapmadan, sadece o güvenilirliğini ispatlamış ilacın bioeşdeğeri olduğunu kanıtlayarak sen yeni bir ilaç firmaya çıkarabiliyorsun. Bugün günümüzde ilk çıkan doğum kontrol haplarının jenerikleri de piyasaya çıkmaya başladı. Çünkü patent süreleri bitti. Dolayısıyla piyasada ciddi anlamda jenerik ilaç da var. Şimdi firmaların, yani konflikt olmasın, hiçbir firmanın ismini geçirmeyeceğim. Çünkü eczaneye gittiğinizde para vererek aldığınız ilaçlar bunlar. İlk ilacı çıkaran firmanın ilacının içeriğinin %70'ine kadar olan bir oranda içerdiğini ispatlarsan, sen bu ilacına, yeni ilacına ruhsat alabiliyorsun jenerik olarak. Şimdi doğum kontrol hapları ilk piyasaya çıktığında 500 mikrograma kadar östrojen içeriyordu dedim ya. Bugün günümüzde 20, 25, 35 mikrogram içeren, östrojen içeren ilaçlar var. Şimdi çok düşük doz, çok çok düşük doz östrojen içerdiği için şu andaki ilaçlar, doğum kontrol hapları, jenerik ilaç aldığınızda bazen ana ilacın, orijinal molekülün %70'i kadar ilaç içerebiliyor ve bu %70 oranında içerdiği östrojen yeterli gelmeyebiliyor. Dolayısıyla bazen jenerik ilaç alındığında kırılma kanamaları, düzensizlikler olabiliyor, olmaya da biliyor. Östrojen ve progesteron çok böyle kişiye göre etkisi olan hormonlardır. Yani ben alırım, bende memede şişkinlik yapar, gaz yapar, mide bulantısı yapar falan. Ama sen alırsın, sende yapmaz mesela. Hani çok böyle kişiye göre farklı. O yüzden bir sürü farklı preparat var. O yüzden mesela o doktor bana A ilacını verdi. Bu doktor A'yı kes dedi, B'yi al dedi falan. Hani bu anlaşmazlıklar da oralardan çıkıyor. Onu demek istiyorum. Doğum kontrol hapı, doğum kontrolü amacıyla etkin bir yöntem, önerdiğimiz bir yöntem ve ufak tefek işte kanama düzensizliği gibi, şişkinlik gibi, ne bileyim, mide bulantısı gibi hafif yan etkileri genelde tolere edebiliyoruz. Vazda geçmemek lazım. Yani ilacı değiştirmek, başka bir muadil alarak yeniden denemek önerdiğimiz şeyler. Şimdi doğum kontrol haplarının gelelim. Yani böyle çok vatandaşa, yani hastalarıma anlattığım gibi anlatmamaya gayret gösteriyorum. Biraz daha genel konuşmaya gayret gösteriyorum ama bilenler de artık aşina olacaklar. Şimdi her gün bir tane alacaksınız diye dedim ya. Genelde 21 tablet var içlerinde onların. 21 gün ilacı içiyorsun, 7 gün ara veriyorsun. Bu 7 günlük arada da korumaya devam ediyor seni. Fakat bu 7 günlük arayı daha kısaltabilmek için 24'lük ilaçlar piyasaya çıkardılar. 24 gün ilaç alıyorsun, 4 gün ara veriyorsun. O 4 günlük arayı da boş tablet şeklinde koydular ki hiç ara vermeden, unutmadan her gün ilacını alıyorsun. Yani kutu bittikçe de yeni kutuyu alıyorsun. Buran sesi çıkmıyor
Buradayım,
epeydir.
buradayım. Dinliyorum
Tamam,
çünkü. Yorumlara
dinliyoruz.
bakıyorum.
Tamam,
Hocam,
peki. Kesin.
mesela 21 tane haptan bahsettiniz şimdi.
Evet.
21.
Bir de
Ama bir ay
28'likler var.
30 ya da 31 gün sürüyor. Niye bir
28 gün. Biz 28 gün olarak kabul ediyoruz bir ayı.
Öyle mi?
Evet, adet döngüsü genelde 28-29 günde
Ha,
bir olduğu
zaten
için. Evet.
adetliyken olmayacağı
Evet.
için. O zaman
Evet.
kullanmıyor musunuz hocam?
Yok, yani şimdi mesela pazartesi başladın haba. Pazartesi öbür pazartesiye kadar 3 hafta kullandın. Pazartesi günü bitti ilacın. 7 gün ara veriyorsun. Öbür pazartesi öbür kutuya başlıyorsun şeklinde.
Anladım, tamam.
Hafta 7, 4 hafta 4 hafta sayılacak şekilde kullanıyoruz. Şimdi doğum kontrol haplarının dediğim gibi 21 tabletlik olanları var. 28 tabletlik olanları var. 28 tabletlik olanlarını hiç ara vermeden kullanıyorsun. Bu 28 tabletlik olanları daha böyle uzun süreli ve sabit bir dozlama yaptığı için adet öncesi gerginlikte, adet kanamalarında daha başarılı olduğu gösterilmiş. Ve böyle adet öncesi gerginlik, dedim ya, doğum kontrol hapı doğum kontrol sağlar. Bu birinci amacımız ve bu etiket şeyi, endikasyonu. Endikasyon dışı kullanımları da var doğum kontrol haplarının. Biz bazen akne tedavisinde veriyoruz. Polikistik over sendromunun tedavisinde veriyoruz. Polikistik over sendromu çok talep olursa anlatırım ama sen dinlerken sıkılabilirsin. Çok sıkıcı bir konu çünkü. Öyle de
Ya
bir
benim
erkek.
önemi yok hocam, yani insanlara faydalı
Doğum
olacaksa.
kontrol hapı isteyen varsa o polikistik over sendromu anlatabilirim. Polikistik over sendromu da tedavide kullandığımız bir şey. Aknede kullandığımız bir şey. Erkek tipi kullan, zaten hepsi polikistik over sendromunda geçerli olan bir şey. Adet öncesi gerginlik, adet ağrısı, adet öncesi ruh değişikliği, mod değişikliği, bu tür durumlarda kullanıyoruz doğum kontrol hapını. Endometriozis tedavisinde, başka yumurtalık kistlerinin tedavisinde doğum kontrol hapını ilaç olarak, tedavi olarak kullanıyoruz. Bunlar da etiket dışı, indikasyon dışı kullanımı doğum kontrol haplarının. Şimdi doğum kontrol haplarının en sık olan yan etkilerine değineyim istersen. En sık gördüğümüz yan etkiler mide bulantısı, şişkinlik, hazımsızlık, işte bağırsak alışkanlıklarında değişiklikler, baş ağrısı genelde tolere edilebiliyor. Bu yan etkileri biz genellikle kullanmaya ilk başladığımızda görüyoruz. Yeni ilk başlamışken o ilk hafta, ilk ayda genelde o kadın ilk ayı atlatabilirse sonrasında giderek azalıyor. Yani bu yan etkiler hemen ilk başında görülüyor. Bu 28'lik tabletlik olanların bu yan etkileri daha az gösterdi. Çünkü onların içinde daha da düşük dozda başlayan östrojen var. Hani daha hafiften başlayarak alışmaya daha rahat geçebiliyor kadınlar. Kırılma kanamaları, düzensizlik, yani böyle hap alıyorsun, hapın 11. tabletinde hafif bir pembe leke gördüm. Ay bugün bir daha oldu, ay hapımı da alıyorum. Tam hapı almaya yakın, hap alma saatin geldiğinde bir lekelenme, sonra hapı alınca o kanama kesiliyor. Öyle bir durumlar olabiliyor. Bunlar da genellikle ilk 3 ayda gördüğümüz şeyler. 3 aydan sonra %90'ın üzerinde kesiliyor bunlar. Bunlar en sık gördüğümüz yan etkiler. Ama bir yan etki var ki bu çok önemli. Pıhtılaşma. Pıhtılaşma senin Twitter'da paylaşımının altına soru olarak geldi. O yüzden onu özellikle bir daha bir çalıştım.
Önemli bir konu.
Pıhtılaşma toplumumuzda %1-3 oranında görülen bir şey. Zaten kadınların %1'inde, 3'ünde bacaklardaki toplar damarlarda iki çeşit pıhtılaşma var. Toplar damardaki pıhtılaşma, atar damardaki pıhtılaşma. Atar damardaki pıhtılaşma bu kalp krizi ve inme gibi, hani atar damarlardaki pıhtılar. O atar damarı tıkadığı zaman o atar damarın beslediği yerde bir nekroz, hücre ölümü oluyor. İşte kalp de olursa miyokard enfarktüsü, MI, kalp krizi. Beyinde olursa işte gene inme, beyin krizi şeklinde oluyor. Atar damardaki pıhtılaşma bu. Toplar damardaki pıhtılaşma bir bacakta olabilir. Bacaktaki toplar damarlarda böyle bacak şişer, kızarır, enfeksiyon olur. Çok ciddi ağrılı ve enfeksiyöz bir şeydir. Ya da akciğere, akciğerdeki toplar damarlara atar. Ciddi solunum açlığı ve hani ölüme kadar gidebilen şeyleri, etkileri olabilir bu pıhtılaşmanın. Şimdi bunun toplumumuzda görülme sıklığı var. Çünkü bir eğilim var. Pıhtılaşmaya eğilim yaratan bir genetik durum var. Bu bir anomali, bir mutasyon, bir varyasyon. Bütün toplumumuzda bir sıklığı var bunun. %1-3 arasında görülebilir. Bu pıhtılaşmaya eğilim olan genetik anomaliye sahip insanların dozuna göre faktör 5D'den mutasyonu en sık. Faktör 5D'den mutasyonu varsa bir kişide biz doğum kontrol hapı vermiyoruz. Çünkü içeriği östrojen o pıhtılaşma riskini 3 kat arttırıyor. O yüzden pek vermiyoruz nispeten. Bunu sorgularken genelde şey diye sorguluyoruz. Ailende hani bacaklarda ya da akciğerde pıhtılaşma sorunu olan o var mı? Kadın o böyle olan var mı? İşte gebeliğinde bu sorunu yaşamış olan, özellikle genç yaşlarda hani 30'dan küçük yaşlarda bunu yaşamış olan var mı diye soruyoruz. Öyle birinci derecedeki yakınlarında bir pıhtılaşma ya da kendisinde böyle bir pıhtılaşma öyküsü olan kadınlara genellikle vermiyoruz. Bir, pıhtılaşma. İki, yüksek tansiyon. En önemlisi bu.
Tansiyon hastalığında mı sıkıntı hocam?
Evet, yüksek tansiyon. Tansiyon ölçüyoruz hemen. Doğum kontrol hapı başlayacağım. Şimdi bizi seyrediyor mesela 23 yaşında genç kadın seyrediyor değil mi bizi şu anda? Ve doğum kontrol hapına başlayıp başlamamayı düşünüyor. Tansiyonuna bakıyoruz. Tansiyon normalse veriyoruz. Eğer tansiyon yüksekse ve tekrarlayan ölçümlerde hep yüksek seyrediyorsa esansiyel hipertansiyon olabilir. Yüksek tansiyonda hele de sigara kullanıyorsa doğum kontrol hapları pıhtılaşma ihtimalini 7 kat 9 kat arttırıyor. O yüzden yüksek tansiyonda sigara içiyorsa kadın doğum kontrol hapı vermiyoruz. Bu yan etkiler önemli. Bir de auralı migren var. Yani
burada
migren...
hocam bir şey demem lazım. Dediniz ya eczaneden hop diye alınabilen bir şey. Madem alınabiliyor. Madem çok şey var. Yani insanlar bilmeden gidip alabilir.
O yüzden ama %1-3 dedim ya. Sonuçta ağrı kesicinin de beyin kanama yapma ihtimali var. Binde 1, binde 3 de olsa. Yani her türlü ilacın etkisi yan etkisi var. Biz beklediğimiz etki yan etkilerin önüne geçtiği zaman kullanıyoruz bir şeyi ilaç niyetine biliyorsun Burak'cığım. Beklediğimiz etki gebeliği önlemesi. Yani doğum kontrol hapı isterse beynine pıhtı attırsın. Yine de istenmeyen bir gebeliğin sana vereceği sıkıntıdan daha az olacaktır onun yan etkisi. O yüzden bir kere pıhtılaşma ihtimali işte ne bileyim beynine pıhtı atması bilmem nerene pıhtı atması gebelikte 10 kat artıyor zaten. Hani senin pıhtılaşma eğilimin varsa gebelikte bu zaten risk artıyor. Ve bu da bir de istenmeyen gebelik olduğunu düşün bunun. Hani beklenen etkimiz istenmeyen gebeliğin önlenmesi olduğu için doğum kontrol hapını yine her türlü öneriyoruz yani. Şu yapmayalım yalnız. Doğum kontrol hapını şimdi ilişkiye gireceğim aldım. Bir hafta kullandım bıraktım. Bir daha ilişkiye gireceğim zaman bir daha kutum var yarısını devam edeyim. Bu etkiden çok yan etkileri arttırıyor. Dedim ya yan etkiler genellikle ilk ay çok görüyoruz. 3 aydan sonra giderek azalıyor. Sen yo-yo gibi doğum kontrol hapına başlıyorsun bırakıyorsun, başlıyorsun bırakıyorsun, başlıyorsun bırakıyorsun. Da etkileri görmeden yan etkileri görmüş oluyorsun fazla miktarda. O yüzden bunu Doğum kontrol hapı 21 gün kullanılıp 7 gün ara verilir. Ya da 28'li kalıyorsan 28 gün aralıksız kullanılır. Hiç ara vermeden düzenli kullanılır. Ve uzun yıllar kullanabiliriz doğum kontrol haplarını. Polikistik over sendromu gibi durumlarda 20 yıl, 30 yıl kullanıyoruz. Ta menopoza kadar. Kontrasepsiyon yani gebelik önlenmesi doğum kontrol amacıyla da kullanılabilir. 10 yıllar boyunca güvenle kullanabilirsiniz diyor artık. Kitaplarımıza geçti. Ha, şu kitaba geçti artık. It can be used for decades safely diyor. Geçti. Kalın kalın bu kitabımızın içinde yazıyor. 10 yıllar boyunca güvenle kullanılabilir.
Kabul etmeyenlerin hocam kafasına vuruyorsunuz o kitapla böyle çat diye. Çok kalın ya. Hocam
Daha
hepsini
kalın.
okudunuz mu o kitabın hakikaten?
Yok canım.
Ya benim 20 yılımı alır o kitabı okumak. Yavaş okuyorum zaten.
Yok yok o kadar almıyor. Hızlı okunuyor. Cem, yani hepsini bir anda bir baştan başlayıp okumuyorsun ki. Bir seminer
Böyle.
eğitim araştırma hastanesinde çalışmanın orasını seviyorum. Eğitim araştırma hastanesindeyim ya ben. Böyle seminerimiz oluyor. Yılda iki tane üç tane hazırladığımız. Asistanlar soracak diye açıp bir daha okuyorsun. Başka şeyler de okuyorsun. Böyle aradan konu konu okuyorsun. Yani hepsinin tamamını okumamışımdır ama arada başvurduğum kıymetli bir kaynak. Speroff, üreme sağlığı konusunda bizim temel kitaplarımızdan biri.
Gülsüm Pikos için başlamıştım ama dediğiniz gibi 28 tane ton PMS ağır bir yoğun kanama engelli demiş.
Adet
Teşekkürler.
öncesi gerginlik, adet ağrısı ve yoğun kanama. Bazen sadece işte üniversite sınavına hazırlanan kızlara öneriyorum. Bir 6 ay kullan. Çünkü o mood değişikliği o kadar etkiliyor ki ders çalışma düzenini etkiliyor kızın. Bazen sadece o dönem için kullanmayı öneriyorum yani. Öyle genç kızlara öneriyorum. Biraz hani çok küçük yaşlarda kullanmaya çekiniyoruz. Yani 16 yaşından küçüklerde çok kullanmıyoruz. 16 yaşını bitirmiş olmasını bekliyoruz. Ama yani 18 yaşında hele de rızalı bir cinsel ilişki varsa, kontrasepsiyon ihtiyacı varsa mutlaka
Ya onu
kullanabilirsin. İyi,
soracaktım. Yani
tavsiye ettim.
18
İyi
yaşından
çalışamam.
küçüklere satılıyor mu? Onda bir sıkıntı yapılıyor mu?
Bildiğim kadarıyla 18 yaşından küçük hiç kimseye ilaç satışı yapmaz eczaneler. Zaten.
Herkes çalamaz mı 18 yaşından
Bildiğim
küçük?
kadarıyla yapmıyorlar
Hmm,
satış. Bildiğim kadarıyla.
tamam. Şunu çok soruyorlar hocam ya.
Doğum kontrolü polikistik over sendromunu arttırmaz. Kesinlikle. Hiç öyle bir etkisi yok. Doğum kontrolü kısır yapmaz. Doğum kontrolü ne bileyim kanser yapmaz. O düşündüğün şeyleri yapmaz doğum kontrolü. Doğum kontrolünün polikistik over sendromuyla bu kadar çok beraber anılmasının tek nedeni bizim bunu polikistik over sendromunun tedavisinde veriyor olmamız. Fakat verirken hasta eğitimi çok önemlidir. Bir hastaya, bir kadına doğum kontrolünü 2 ay, 3 ay üst üste kullandırmak bayağı bir mesleki beceri gerektiriyor. Çoğu meslektaşımda bu beceri var ama vakit yok. Anlatacak çünkü bak bir takım yani şişkinliktir, gazdır, kilo artışı 1 kilo olabilir. İlk ay 1 kilo artışı kabul edebiliyoruz. Bu tür etkiler olabilir. Bunlar geçecek, geçici şeyler. Etkin bir yöntem. 6 ay kullandıktan sonra olumlu etkilerini bekliyoruz. 6 ay kullanacaksın ki ondan sonra o çıkmış fazla kıllar yenisi çıkmaz hale gelecek. Sivilceler geçecek. 6 ay kullanmak lazım yani. Bunları çok fazla konuşamadan hastayla vermiş oluyorlar. O doğum kontrapını kullanıyor kadın. Ondan sonra o polikistik over sendromu zaten hani 15-16 yaşlarında başlıyor. 18-19 yaşında da tam klinik görünümü oturuyor sakalıyla, sivilcesiyle, erkek tipi saç dökülmesiyle, kilo artışıyla vesaire. Polikistik over sendromu tam dört dörtlük oturunca da diyor ki ben hapı kullandım bir ay ondan dolayı oldu. Oturuyorlar internete yazıyorlar Google yorumlara. Şimdi firma ve hani molekül ve
Yaz dediği
preparat
bir
ismi
firma ismi bu arada
evet
hocam. Ben
evet
bilmiyorum.
evet bir firma ve şeyin belli bir onun da belli bir preparatının ismi. O ilk çıktığı zaman orada biraz farklı böyle firmalar arası bir farklı şeyler de oldu da oradaki o negatif şeyleri ben de seyrettim o belgeseli ben de seyrettim bu arada. Bu konuya biraz taraflı bakılmış orada. O etki aslında 28 tabletlik olan bütün ilaçlarda olan bir etki. Abartılmış bir şey yalnız orada bahsedilen. Amacını gene şey yapmıyor. Yani beklediğimiz etki gene ileride o bu yan etkiden gene ileride. Hani dedim ya beklediğimiz etki olası yan etkilerin önündeyse veriyoruz. Polikistik over sendromunda da hani o 28 tabletlik ilaçlarla korumak bir tedavi için önerdiğimiz bir şey. Nehir yine de beklenen etki yan etkilerin çok önünde yani kullanılabileni. Sen yani hele de kullanıyorduysan keşke kesmeseydin. Çünkü kesince bu sefer yeniden başladığında ilk kullanım etkileri olacak yine. Hani en kötü şey bu. Bırakıyorsun, çekiliyor vücudundan, sıfırlanıyor etkiler. Bir daha baştan başladığında yeniden o diğer etkileri görüyorsun. Bir de markaya, moleküle karşı şeyin olmuş oluyor. Güven kırılması yaşamış oluyorsun.
Şöyle bir şey var hocam. Çocuk
Yine
ya
başka bir preparatla devam et. Ne yapması? Direkt
hamile
bırakıyor.
kalmayı bırakıyor. Şu
Evet,
doğru mudur?
bırakıyorsun.
Bilginiz var mı? Çin'de de erkekler için kadınlarınkine benzer doğum kontrol.
Var, var başarısız ama %30 önlüyormuş gebeliği. Sperm üretimi devam ediyormuş yine. Yani olan yan etkiler çok fazlaymış. Çok ciddi kemik erimesi, çok ciddi libido kaybı, işte saç dökülmesi vesaire, kilo artışı, memelerde büyüme gibi etkiler görülmüş o ilaçta. Bu aşırı yan etkisi görüldüğü için hiç faz 3'e geçemeden ilaç hep faz 2'de çekilmiş. Hiç şeye piyasaya gelmeye haline gelmemiş yani o ilaç. Var biliyorum çalışıyorlar. Henüz gelecek vadeden bir şey yok. Erkeklerin kullanacağı doğum kontrol hapı konusunda.
Yine iyisiniz erkeklere bak hap. Yine yok. Ne yapacağız bilmiyorum.
Ama
Var ya
zaten
erkekler
çevre
belki
hallediyor onu
yederler. Ben
yeterince.
kullanmam.
Çevresel
Zararlı.
kirlilik.
İstemiyorum. Hep ben kullanıyorum. İleride şey oluyormuş 30 yıl sonra. Erkekleri kullan kullan. Artık sizde sıra. Erkekler şey demiş. Öf ya hep ben kullanıyorum. Her şey bizde.
Yeter yani. Cinsiyet rolleri
Çocuğa da
tersine.
bakıyorum. Çocuğu da ben yapıyorum artık. Öyle bir teknoloji gelecek ki ileride.
Tabii
Gamze'yi
erkek adam değil misin? Yap çocuğunda.
yap ha. Çocuğumu kaybettim demiş. Başın sağ olsun. Bende kist var gibi bir şey olabilir. Herhalde şey demiş. Kist mi var?
Kist demek istemiş de bilmiyorum çok cevap verebileceğim bir soru değil bu şu anda. Hani
Tamam hocam.
kaç haftalık kaybettiğin ne oldu, kist neydi, hangi yapıdaydı bilemiyorum şu an.
Aynen öyle. Başka? Eksik kaldığımız bir şey var mı? 3 dakikam var hocam. 1 saat. Unuttuğumuz bir şey.
Yani tabii genel anlamıyla konuştum da bilemiyorum. Şey amacım zaten bir tat bırakabilmek damaklarda. Bir doku, bir tat. Doğum kontrol hapına karşı o kadar çok olumsuz kara propaganda var ki. Yani ne söylesem, ne yapsam o kara propagandayı aşamam. Ama bir hekim olarak ben nasıl bakıyorum onu anlatmaya çalıştım. Umarım hani bir kadın vardı, kadın doğumcu, gelecek bilimde de çıkıyordu. O iyi şeyler söylüyor ya haplar için. O kadar da şey öcü değil. Ha bir de şey karaciğer tümörü.
Yağlanması.
Karaciğer, karaciğer yağlanması, karaciğer tümörü. Yani bazı böyle nadir de olsa hani 1.000 kullanımda bir filan görülebilen o tür şeyler olabiliyor. Tabii yani kişiye özel istenmeyen etkiler olabilir. Öyle bir şey olduğunda kesiyoruz yan etkiyi. Dedim ya beklediğimiz etki yan etkinin önünde olacak ki kullanacağız biz onu.
Şeytan avukatı olayım. Şunu sorayım son olarak. Ya hocam bundan 10 yıl sonra kalkıp yanılmışız, zararlıymış. Yani insanlar da bu korkuyu da anlamaya çalışıyorum. Çünkü geçen bir aşı karşıtı değil
İşte
de.
60 yıllık deneyimimiz var doğum kontrol hapında.
Aynen.
Bunu böyle yaşıyorum yani. Bunu da başka bir
Değil işte.
safsatayla.
Yani şu an aynı şey bizim mühendislik tarafında da bu 5G antenlerde falan yapılıyor. Mesela biz radyo dalgalarıyla yani yüzlerce yıldır iç içeyiz. Sonra işte Wi-Fi signalleriyle de ya hep şeye bakıyorlar. Ne kadar uzun süre maruz kaldık bir şeye. Yani ona göre şey yapılıyor. Ama tabii ki kimse şey diyemiyor mesela cep telefonu kanser yapmaz. Çok
Aa yok
keskin.
evet.
Belki 200 yıl içinde yapıyor ama biz 200 yıl yaşayamıyoruz. Örnek yani. Yavaş
Evet.
yavaş belki de. Neyse hocam gebe bırakmamak için alet mi vardı ilişki yaparken ne gerek var hapa mapa anlamadım.
Ney?
Ya,
Dışarı
başka.
geri çekmeye diyor. Coitus interruptus. Yani canım yani bir elimizdeki bilimsel gerçekleri konuşuyoruz. Geleneksel metotları. Doğum kontrol yöntemi konuştuğumuz o bölümde biraz anlatmıştım geleneksel metotları. İşte o ne o timsah kakası, bal karıştırıp vajinanın içine koyma falan onları konuşmuştuk.
Yani üniversite açılmasıyla sevişme düzeyinin artmasını bağlayarak Elif manidar bir yayın demiş kendince. Saygı duyarız. Yani sonra yarın bir gün Yobaz bir de diyor ki zina yapılıyor üniversitelerde. Ben evimi vermiyorum diyor. Sen onları doğrulamış oluyorsun aslında bununla. Ama sen espri yaptın anlamıyor onlar. O yüzden dedim.
Evet, senin espri yaptığını
Vicdanını
anlamıyor
anlıyoruz
onlar.
ama bunu yazdığımda yanlış anlaşılabilecek bir şey. Tavsiyem Elif.
Aynı,
Doğum
aynı. Doğum kontrol hapı, hap,
kontrolü sıvı versiyonu mu yani?
gönderdiğim plaster, halka, iğne, aynısı bunlar birbirinin. kullanımları farklı. Bak
güzel, zehirin o ilaç vardı ya, kesmiş o ilacı, yine aynı markaya başladım.
Aynen, devam et zehir bence bildiğin en iyisidir.
Tamam hocam, çok teşekkür ediyorum. Güzel bir konuydu. Ya bugün bir konu konuşalım. Bir şey konuştuk mu?
Tüp bebekleri.
Porno bağımlılığı.
O ne be?
Porno bağımlılığı, seks, bir şey konuşmuştuk sizde bağımlılıkla alakalı. Seks bağımlılığı. Porno bağımlılığı konuşmadık bak. Aklıma bu geldi. Evet. Hal üniversitelerde açılıyormuş ya. Bir konuşalım. Bak aklınıza konu geliyorsa arkadaşlar, Müjde Gül Hoca'yla 2 hafta sonra yine yapacağız Cuma günü. Bize yorum İnşallah. Olarak yazın. Müjde Gül Hoca'yla 2 hafta sonra interneti çökmezse, ben Covid'den ölmezsem ne konuşalım 2 hafta sonra? Bizim bu videonun altına yüklendiğinde yorum olarak konu önerilerinizi yazın arkadaşlar. Beğenide çökmeyi unutmayın, paylaşmayı unutmayın. Bunlar önemli. Algoritmada bu ara bir sıkıntı var algoritmada. Yani insanlar canlı yayın izlemiyor hocam. Hatta Umut Hoca'yla yayın yapacaksınız. Ben takip ediyorum chatten. Ertelediniz. Çünkü Umut Hoca'nın kanalda da benzer sorun var. Bugün yine 41 falan gördük. Mesela Twitch'te biz ne zaman ise 40-50. Çünkü Twitch ona göre bir platform. Burası öyle olmadığı için artık insanlar gezmek, tozmak istiyor. Doydu yayınlara. Ama bizim yayınlar en kötü şey diyorum. Yani podcast'e gidiyor. Eminim yolda bir yerde biz dinliyorlardır. Bizi radyolarından falan dinleyenler de varsa, yani podcast olarak, onlara da ayrı selam söyleyin. Çünkü biz size özel üretmesek de sizi düşündüğümüz için hep onları podcast'a atıyoruz. Faydalı bir seri yani arkadaşlar. Lütfen paylaşın. Paylaştıkça yayılacak zaten. Hocam çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Pardon, maskemle yapayım. Geçer burada. Covid geçiyor bu şeyle. Kendinize çok iyi bakın hocam. Görüşmek üzere bir sonraki yayında. Bu internetle devam edelim. Şu an çok iyi.
Tamam.
Görüşürüz hocam. Sevgiler.
Podcast dinle.